Ayrım 15, sayfa 93. Akira Kurosawa. 23 Mart 1910, 6 Eylül 1998. Milliyeti Japon. Burcu Koç. En önemli filmleri: Rashomon 1950, 7 Samuray 1954, Ran 1985. Sözün özü: Çıldırmış bir dünyada yalnızca delilerin aklı başındadır. Hastalık derecesinde bir disipline sahip olmasıyla ünlü Akira Kurosawa, mükemmeliyetçiliğini atalarından miras almıştır. Kelimenin tam anlamıyla bir samuray soyundan gelmektedir. Babasının soyu, savaşlardaki cesaretiyle tanınan 11. yüzyıl Shogun savaşçısı Abe Sadato'ya kadar dayanmaktadır. Her ne kadar 900 yıllık bir zaman geçse de belli ki armut dibine düşmüş. Kurosawa'nın acımasız ve buyurgan babası, oğlunu 9 yaşından itibaren günde yarım saat kendo, kılıç kullanma sanatında ustalaşması için çalışmaya zorladı. Kurosawa her ne kadar bir kılıç ustası olmasa da yaptığı sıkı idmanlar ona özgüven aşıladı ve en büyük çocukluk derdi olan fiziksel beceriksizliğini bir nebze üzerinden atmasını sağladı. Yavaş öğrenen ve ağlama krizlerine meyil bir çıt kırıldım olan genç Kurosawa, katatonik duygusallığı ve tuhaf kıyafet seçimleri sayesinde kimono giymekten ve yumuşak, kenarları sarkık, büyük şapkalar takınmaktan hoşlanıyordu. Diğer çocuklar arasında göze batıyordu. Çoğu zaman etrafta nedensiz bir füj hali içinde, kendi deyimiyle gözleri fal taşı gibi açık bir selsem gibi dolanır. Bu da bazı öğretmenlerinin onu geri zekalı sanmasına sebep olurdu. Okul faaliyetlerinde neredeyse hiç katılmaz, boş zamanların çoğunu sinemaya giderek geçirirdi. Babası ve abisi Heigo ile birlikte Charlie Chaplin ve Buster Keaton filmlerini de içeren en eski Amerikan sessiz dönem sinemalarından oldukça örnek izlemiştir. Kısa bir süre için ressam olarak kariyer yapmayı düşünür. Ancak sanat okulu giriş sınavlarını geçemeyince pes ederek abisi Heigo'nun izinden gitmeye karar verip film sektörüne girer. Heigo kendine Banshee, sessiz filmlerde canlı olarak dış ses sağlayan bir anlatıcı olarak devamlı bir iş bulur. Ancak sesli filmlerin gelişi ve büyük buhranın başlamasıyla bu iş imkanı ortadan kalkar. Zaten öncesinde de ruhsal problemler yaşamış olan Heigo, 1933 yılında intihar eder. Abisi öldüğünde 23 yaşında olan Kurosawa, hayatı boyunca bu ölümün etkisinden kurtulamaz. 1935 yılında Kurosawa sonradan Toho adını alan ve uzun ömürlü Godzilla serisinin yapımcısı olan PCL stüdyolarında yönetmen yardımcısı olarak işe başlar. Sonraki 20 yılın nispeten iyi kısmını burada geçirir ve İkinci Dünya Savaşı'nın verimsiz yılları boyunca ustalığını giderek geliştirir. 1943 yılında ilk uzun metrajlı olan Sugata Sanhiro'yu tamamlar. 1950 yılında bir dönüm noktası niteliğindeki Rashomon filminin imzasını atar. Dört farklı bakış açısının süzgecinden geçen bu cinayet öyküsü, pop kültür için bir mihenk taşına dönüşür ve Happy Days'ten Mama Family'ye kadar sayısız Amerikan sitcom dizisinin bölümleri için bir şablon oluşturur. Film aynı zamanda yabancı dilde en iyi film kategorisinde Oscar kazanır. Rashomon'un kazandığı uluslararası başarı, Kurosawa'yı dünyanın birinci sınıf yönetmenleri mertebesine çıkarır ve sonraki pek çok başyapıtı için bir zemin hazırlar. Bu başyapıtlar arasında daha sonra Amerika'da Muhteşem Yedili adıyla yeniden çevrilen 1954 tarihli 7 Samuray, 1957 yapımı Shakespeare'in Manchester'in Ortaçağ Japonya'sında geçen bir uyarlaması olan Tower of Blood ve Sergio Leone'nin çığır açan Spaghetti Western klasiği Bir Avuç Dolar adlı filmi için esin kaynağı olan 1961 yapımı Yojimbo sayılabilir. Kısmen set içinde ve set dışında giderek artan dengesiz davranışlarından ötürü Kurosawa'nın yıldızı 1960'ların sonlarında bir parça söner. Çöplükte yaşayan zihinsel engelli bir çocuğun hikayesini tiksindirici ve karma karışık bir şekilde anlatan 1970 bombası Dodesuka'den kötü eleştiriler alınca Kurosawa bulanılma girer. 1971 yılının Aralık ayında bileklerini ve boğazını jiletle keserek intihar etmeye kalkışır. Sağlığına kavuşmasına rağmen filmlerine finansman bulmak onun için artık neredeyse imkansızdır. Ta ki hayranı olan iki Amerikalı yönetmen, Francis Ford Coppola ve George Lucas 1980 yapımı Shogun destanı Kage Musha'ya maddi kaynak bulmasına yardım edene kadar. Bu filmin kazandığı başarı, Kurosawa'ya 1985 yılında kariyerini taşlandıran yeni bir başyapıt olan gösterişli Kral Lear uyarlaması Run için yönetmenlik koltuğuna geçme imkanını sağlar. Kurosawa, 1998 yılında geçirdiği felcin ardından 88 yaşında hayata gözlerini yumar. Bay Sakızlı Şeker. Kurosawa ilkokul yıllarında huzur yüzü görmez. Kendi deyimiyle o tam bir sulu gözdür ve şeker büyüklüğündeki gözleri onu alay konusu yaparak Bay Sakızlı Şeker takma adını kazanmıştır. Kurosawa ana kuzusu, ürkek kız çocuklarına benzeyen saç kesimi, kısa pantolonun üzerine giydiği kemerli, kruvaze ceketi, kırmızı çorapları ve basık, tokalı ayakkabıları ile sürekli olarak yalnızca öğrencilerin değil, öğretmenlerin de alay konusu olur. Yeni bir okuldaki ilk günü gelir gelmez alay konusu olmuştum diye anlatır. Sonraları Kurosawa'dan o yıllarda diğer çocukların kendisine neler yaptıklarını öğreniriz. Uzun saçlarımı çeker, sırt çantamı dürter, kıyafetlerime sümük sürer ve beni çok ağlatırlardı. İflah olmaz romantik. O malum soruyu soracak daha abes bir zaman olamazdı herhalde. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına gelinirken Japon halkı ciddi ciddi toplu intiharı düşünmekteydi. Kurosawa, oyuncu sevgilisi Yoko Yakuchi'ye evlenme teklif etmek için işte böyle yersiz bir anı seçmişti. Evlilik teklifi sırasında yaptığı konuşma baştan sola alıntılamaya değer. Savaşı kaybedeceğiz gibi görünüyor. Eğer 100 milyon insanın onurlu ölümü noktasına gelirsek nasılsa hepimiz öleceğiz. Ölmeden önce evlilik hayatının nasıl bir şey olduğunu görmek çok da kötü bir fikir gibi görünmüyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu replik işe yaradı. Çift 39 yıl evli kaldı ve canlarına kıymak zorunda da kalmadılar. Etleri dövün. Kurosawa, sinemanın gerçek öncülerinden biri olmasının yanı sıra Japon et endüstrisi içinde adeta bir lütuftu. Bu ikisi ara sıra iç içe geçerdi. Bir gün Kurosawa, Yojimbo setinin stüdyo kafeteryasında ses mihenkçisi Ichiro Minakawa'ya yaklaşıp bu samuray destanındaki katliam sahnelerini kastederek "Sence de insan eti bir kılıçla kesildiğinde bir tür ses çıkarması gerekmez mi?" diye sordu. Minawa, Kurosawa'nın isteğini yerine getirmek için hemen işe koyuldu ve mahalle kasabından aldığı kalın domuz ve sığır eti dilimlerini kılıçla deşerek ses efektleri toplamaya başladı. Arta kalan etler ise molalarda set ekibine dağıtıldı. Ne yazık ki Kurosawa elde edilen efektleri onun aradığı katır kutur kemik kırılma vahşetinin yansıtmadığını fark etti. En sonunda Minerva bütün bir tavuğu çubuklularla doldurup bir kılıçla doğramayı denedi ve bingo. Böylece bugün hala samuray filmlerinde kullanılan yeni bir ses efekti doğmuş oldu. Tora, Tora, Terör. 1968 yılında gözü dönmüş durumdaki Kurosawa hayatının fırsatını berbat eder. 20th Century Fox tarafından destansı İkinci Dünya Savaşı filmi Tora, Tora, Tora'nın Japon ayağını yönetmesi için işe alınır. Pearl Harbor saldırısını yolu açan olayların hikayesini iddialı bir şekilde yeniden anlatımı olan film, Kurosawa'ya uluslararası bir yıldız yapmayı ve ona yüklü bir miktarda Hollywood parası kazandırmayı vaat etmektedir. Stüdyo ile filmin net kararının %10'u üzerine anlaşır. Ne var ki dengesiz yönetmen, daha sete ayak bastığı andan itibaren tuhaf bir şekilde koca prodüksiyonu sabote etmekte kararlıymış gibi davranır. Öyle ki bazı davranışları deliliğe kadar varır. Kısaca özetleyecek olursak Kurosawa, filmdeki kilit roller için kimya sektöründeki dev firmalardan birinin başındaki Amiral Yamamoto'ya da dahil olmak üzere hiç oyunculuk deneyimi olmayan önde gelen 15 Japon iş adamını seçer. Kurosawa, zengin CEO'lara yağ çekerek onları bir sonraki filmde de para sağlamaya ikna etmeyi ummuştur. Bütün iç mekan çekimlerini öğleden sonra 4 ile gece yarısı arasındaki akıl dışı bir program içinde gerçekleştirilmesini talep eder. Tüm set ekibinin özel yapım Tora, Tora, Tora ceketleri giyip, resmi yönetmenliğe uygun donanma kepleri takarak her geçtiklerinde oyuncularına asker selamı vermeleri konusunda ısrar eder. Tüm bir günü alacak çekimi sırf bir savaş gemisinin içini boyamak için kullanılan beyazın tonunu sevmediği için iptal eder. Bütün ekibe tüm bir öğleden sonrayı gemiyi yeniden boyayarak geçirmelerini emreder. Yanlış yöne baktığına dair ısrarla uyarılarına rağmen kaygısız bir şuursuzluk içinde Kontraplaktan tam istediği özelliklerle başka bir savaş gemisi daha inşa ettirir. Çekimler uzayıp gittikçe prodüksiyon programı çok gerisinde kalır ve oyuncularla set ekibi Kurosawa'nın gittikçe artan zalim tavırları hakkında şikayet etmeye başlar. Öyle bir noktaya gelinir ki Kurosawa'nın gözü döner ve çekim tahtası operatörünün kafasına rulo yapılmış bir kağıt parçasıyla vurarak fiziksel saldırıda bulunur. Müdahale etmeye çalışan yönetmen yardımcısı da Kurosawa'nın yumruklarından nasibini alır. Kurosawa bununla da kalmaz ve dayak yiyen yönetmen yardımcısına tüm ekibin kafasına vurmasını emreder. Adam bunu reddedince Kurosawa onu hemen oracıkta kovar. Stüdyo Bay Kurosawa'ya kendini toparlaması ve film ekibine de sinirlerini yatıştırmak adına, zaman tanımak adına ertesi günkü çekimleri iptal eder. Ama ne mümkün. Kovulmak üzere olduğundan korkan ve ölüm tehditleri aldığına inanan Kurosawa daha da paranoyaklaşır. Stüdyodan her tuvalete gittiğinde ona eşlik edecek bir koruma, sette sürekli olarak takması için bir kask ve limuzini içinde kurşun geçirmez cam talep eder. Ne zaman arabasına binse kendisini takip ettiğini düşündüğü görünmez suikastçılardan kurtulmak için yere çömelmeye başlar. İşler o kadar tuhaf bir hal alır ki 20th Century Fox akıl hastası olduğundan şüphelendikleri Kurosawa'nın klinik bir vaka olup olmadığına karar vermesi için sete bir beyin uzmanı çağırır. Doktorun yazdığı yüksek dozdaki sakinleştiriciler yönetmenin yıkıcı arzularına gem vurma konusunda çok da işe yaramaz. Kurosawa'nın Noel'den birkaç gün önce yapım koordinatörü Stanley Goldsmith'i gece 2'de Kyoto'daki otel odasına çağırıp isyankar film ekibinin toplu olarak kovulmasını istemesi stüdyo yöneticileri için bardağı taşıran son damla olur. Onu hemen ertesi gün kovup Noel gecesi yayınladıkları basın bülteniyle Kurosawa'nın tükenmişlik sendromundan dolayı görevinden ayrıldığını bildirip onun yerine ondan daha az kaçık olan iki Japon yönetmen Toshio Masuda ve Kenji Fukusaka'yı geçirdiler. Üzerinde 23 gün harcadığı film için yalnızca 8 dakika uzunluğunda kullanılabilir görüntü ortaya koyabilen Kurosawa'nın Hollywood'daki kariyeri böylece sona ermiş olur. Mothra 7 Samuray'a karşı. İste. Shakespeare'i unutun. Kurosawa, sinema sektöründeki daha ilk günlerinden itibaren bir Godzilla filmi çekmek için yanıp tutuşmaktaydı. 1940'larda dev kertenkele Godzilla serisinin yapımcıları olan Toho stüdyoları için çalışmış ve Godzilla'nın yönetmeni Ishiro Honda'yı en yakın arkadaşlarından biri saymıştır. Kurosawa'nın yıllar süren yalvarmalarına rağmen stüdyo çok pahalıya mal olur korkusuyla Kurosawa'yı düşük bütçeli Godzilla filmlerinin yanına bile yaklaştırmaz. Ayrım 15 sonu, sayfa 100.